Ayrım 13.
Her pazar devam ettikleri şehir konserlerinde uzun ve duygulu bakışlarla kendisini seyreden papazın yüzü gülüyordu. Bu yakışıklı papaz Seni Asaffet'i elinden tutmuş ve antikacılık yapan annesinin dükkanına götürmüştü. Bir İran gravüründe kadının erkeğine arzuyla sarılıp elini kasıklarına doğru uzattığını görmüştü. Hayret ve hevesle izlediği minyatürdeki gerçeği kavrayacak bilgileri vardı ama bir erkeğe sarılmanın fırsatını henüz yakalayamamıştı. Birden genç papazın kendisini kucaklayıp uzun uzun dudaklarından öptüğünü hatırladı. İçindeki kıvılcımın nasıl büyük alevlere dönüştüğünü anımsadı. Dudakları genç papazın ağzında nemlenmiş bir meyve dilimi gibi emilerek tadılmıştı. Papaz Seniha'nın elini tutmuş ve kasıklarının üzerine koymuştu. Sesinde izlenecek yolu gösteren bir talimat keskinliği vardı. Farslar bu işi iyi bilirler. Dön arkanı. Seniha Saffet, Farsların iyi bildiği söylenen üslubu Nusret Şakir'e uygulamış ve Batumlu delikanlıdan ummadığı bir cevap almıştı. Nusret Şakir neşeli bir Azeri türkü söyler gibi Seniha Saffet'in kulağına eğilmiş ve bir sevdalı rubai beytini fısıldamıştı. Şarabın hükmü sürsün, ötesi hep silinsin. Ne var ki şarap bize yar elinden verilsin. Elindeki şarap kadehinden birkaç damlayı Seniha Saffet'in dolgun memelerinin arasına dökmüş ve diliyle o arzulu göğüsleri kurulamıştı. Seniha Saffet'in avucu bir şahin pençesi gibi hırslanmış ve Nusret Şakir'in kasıklarını olanca arzusuyla sıkmıştı. Bu parmaklar açılıp kapanarak kendisinden beklenen mahareti sergilemişti. Seniha Saffet şaraba arada bir esrar katmayı denemiş ve pençesinde tuttuğunu sandığı adamın hiddetiyle terslenmişti. Bir gün bir fırsat eline geçecek ve Seniha Saffet bu terslemenin intikamını mutlaka alacaktı. Nusret Şakir merdivenlerin son basamağında durdu. Duyup duymadığını aldırmadan yaralı kadının gönlünü almak istedi. Olur, Ramo'yu göreceğim, selamını söylerim. Georgios'un öldüğüne üzülecek. Vardacı Paşa gecenin yarısına kadar bekledi. Işıkların söndüğünü görünce dışarı çıktı. Her sokağı, her köşeyi, her kapıyı eliyle yerleştirmiş gibi biliyordu. Senelerce bu sokakların köşelerinde geleceğinin endişeli akşamlarını geçirmiş ve talihin kendine güleceği hoşnutluk anını beklemişti. Vardacı Haslet, çocukluğunun geçtiği daracık Feriköy sokaklarında bir ruh gibi dolaştı. Hedefine yaklaştığını biliyordu. İşi bitince Piyale Paşa'ya gidecek, Arhav ile Kurnaz Kalfa'nın yaptığı mescitte sabah namazını kılacaktı. Gece henüz o berrak sabah için yorgundu. Vardacı Nur Hatun'un vereceğini vaat ettiği o berrak şafağa yaklaşıyordu. Her şey umduğu gibi yürümüş ve kapıyı Nur Hatun açmıştı. Vardacı kapının tokmağına dokunduğu an karşılaşacağı cenneti tahmin etmişti. Nur Hatun Vardacı'yı yukarıya çıkarmış, salonun ortasındaki billur kadehlerin ışıltısını seyrettirdikten sonra yaverin kendisine vasiyetini anlatmıştı. Yaver babasından gizlediği büyük servetini bir Yahudi sarrafa yatırmış, senetsiz sepetsiz alacağını ispat imkanı olmadığı için zorlanmıştı. Hasta günlerinde gözden düşmüş bir yavere fazla itibar edecek kimse yoktu. Hepsi aynı sarrafın dükkanında gizliden tefecilik yapan saray paşalarıydı. En başlarında da babası geliyordu. Bir ara yaver, sarraf ile babasının ortak çalıştığı endişesini bile duymuştu. Nur Hatun himaye ihtiyacını anlatacak başka lisan da biliyordu. Bu paranın tahsili hem kendisinin hem de Vardacı'nın hayatını değiştirecek kadar büyüktü. Gecenin bu saatinde billur kasede soğutulmuş nar şerbeti bulunması Nur Hatun'un misafirine önem verdiğinin işaretiydi. Bir kadeh doldurup Vardacı'ya uzattı. Vardacı'nın gözleri Nur Hatun'daydı. İçmeye niyetli değildi. Gözlerini ayırmak istemiyordu. Ayağa kalktı. Kadehe dokunmadı. Masanın üzerine bıraktı. Olanca çabukluğuyla Nur Hatun'un kucağına aldı. Nereye götüreceğini bilmiyordu. Eğer bir yol göstereni çıkmazsa bütün Beşiktaş sokaklarını böyle dolaşır, yeni tuttuğu evin kapısına kadar götürürdü. Nur Hatun başını çevirdi. Bu işaret Vardacı'nın Yağız atları ne yöne koşturacağının tarifiydi. Vardacı kucağında bir kuş tüyü taşıyordu. Nur Hatun eğilip kapının emaye tokmağını çevirdi. Ortada al atlastan işlenmiş bir yatak duruyordu. Bir çırpıda Vardacı'nın kucağından indi. Yatağa kadar geri geri yürüyüp pirinç topuzu tutup bekledi. Cennetin kapısındaki güzellik ebediyet iksirlerinin süzüldüğü ölümsüzlük imbiğiydi. Bu kumral imbik 40 yıllık bir hasretin sabırlı vuslatına döl vermenin iştahını damıtıyordu. Lezzetin tesellisi bir mutluluk ihtirasına dönüşmüştü. Bu teselli yıllarca beklenen fırsatın sofrasını açıyordu. Nur Hatun'un gözlerine baktı. Bu sofrayı tükenmez berekete dönüştürecek can suyuna ihtiyaç vardı. Bu can suyu Vardacı'nın sakin ve arzulu pınarından süzülüp gelecekti. Nur Hatun'un yüzünü avuçladı. Açık ve iri alın, çökük avurtlar, çıkık elmacık kemikleri bu cömert teslime bir mahrem tevazu ekletmişti. Bu yatağa yaverin teni hiç değmemiştir. Nur Hatun sırt üstü uzandı. Vardacı rüyasını sürdürmek istemiyordu. Olduğu yerde bıraktı. Bu sabrın hakkını bir gün mutlaka çıkaracaktı. Abid Efendi yuvarlak yüzlü, fevkalade iri gözlü, düzgün bakışlı ve münis sesli bir çocuktu. Giyimine büyük önem verdiği her haliyle dikkat çekerdi. Mevsimine göre her kıyafetin kendisine en yakışan şekilde olmasına bu kadar hassas davranışı büyük ilgiyle izlenirdi. Beylerbeyi sarayının hemen her köşesini çok iyi biliyordu. Çevresiyle ilgilenen, etrafta olup biteni yakından gözleyen meraklı sorular yöneltirdi. Konuşurken kelimelerine özen gösterirdi. Babasının çocuk yaştan beri eğitimine önem vermesinin ürünleri fark ediliyordu. Dil konusunda sağlam eğitim görmüştü. Karşılaştığı her görevliye nazik baş eğişiyle selam verir, hatırlarını sorar, ilk bakışta sıkıntılı olup olmadıklarını anlardı. Sıkıntılar hissettiğinde birkaç küçük cümleyle durumu sorar, ancak kimse üzerinde ısrarlı olmazdı. Resim çektirmeye pek meraklı değildi, ancak davet olduğu zaman nazik şekilde teşekkür eder ve davet edildiği yerde en iyi resim verecek şekilde yerini alırdı. Çiçeklerin arasında tek başına resim çektirmek yerine birilerinin yanında bulunmasını isterdi. Israrlı olmaz ama böyle bir resmin daha manalı olacağını söyleyerek yanında başkalarının bulunmasını isterdi. Bu tavrında bir hatıra paylaşmak isteği hissedilirdi. Görevlilerle resim çektirmek için hiçbir daveti reddettiği olmamıştı. Resim ne kadar kalabalık bir kadroyla çekilirse o kadar çok mutluluk duyduğu görülürdü. Yukarıdan bakışı yoktu ama derin bir süzüşle etrafı gözden geçirir, kendisini rahatsız eden manzara karşısında bakışlarına istediği ölçüde sertlik kazandırırdı. Babasının özenli eğitiminden geçtiği için bu tavırlar bir padişah telkini olarak değerlendirilirdi. Çehresi babasının hatlarından ilham almış, ancak etkileyici güzellik ve tesiri annesinin zenginliklerini yansıtan mükemmel tekribe dönüşmüştü. Derin bakışları vardı. Sanki bir şeyin özündeki gerçeği görüp hazmetmek için gözlerine hiç kırpmadan uzun süre bakar, istediğini elde etmiş rahatlık içinde bakışlarını başka tarafa çevirerek gözlerindeki yorgunluğu dinlendirirdi. Dudakları kapalı dururdu. Bu kararlılık gülmez bir çehreden çok temkinli insan sabrını yansıtırdı. Abid Efendi, ağabeyi Burhanettin Efendi'ye hayranlık içindeydi. Ondaki nitelikleri saray abartılarının üstünde soylu meziyetler olarak değerlendiriyordu. Güzel piyano çalardı. Olaylar karşısında heyecana kapılmadan akıl yürütmeye ve mantıklı ilişkiler kurmaya çalıştığı fark edilirdi. Burhanettin Efendi hem güzel hem süslü konuşurdu. Bu iki üslup arasındaki fark onun hangi meselede hangi dili nasıl kullanacağı konusunda doğuştan getirip eğitimle geliştirdiği üstün değerlerini ortaya koyardı. Sanatçı yanının ağır bastığı konularda kelimeler birer nota gibiydi. Sesini çok güzel kullanır, aktarmak istediği manayı tam yansıtacak hüviyeti kelimelere dönüştürürdü. Henüz 7 yaşındayken bir marş bestelediği duyulmuştu. Halit Bey annesinin bu marşı buldurduğunu ve piyanonun başına geçerek mahalleliye öğrettiğini anımsadı. Hatırında kalan sesler boy atmış ve boşluğu doldurmuştu. Bu marş 7 yaşında bir çocuğun basit hevesi değil, evsafını ortaya koymak isteyen bir musiki şinasın erken vakitte seslendirdiği yetenek iddiasıydı. Bu marşı Sultan Abdülhamid'in bastırıp Bahriye bandosuna dağıttığı ve sık sık çaldırdığı bilinirdi. Abid Efendi henüz çocuk denecek yaştaydı ama gelecekte nasıl biri olacağının bütün işaretleri hemen her tavrında görülüyordu. Çocuk denen bu yetişkin iddianın belki de en iyi örneklerinden birisi Abid Efendi'ydi. Osmanlı hanedanı yurt dışına gönderildiğinde kendisine emeği ve hizmeti geçmiş olanları tek tek ziyaret edip teşekkür ettiğini, daha evvelce hizmeti geçip de şimdi sarayda olmayanlara teşekkürlerini bildirdiğini anlatıyorlardı. Yüzünde hüzün varmış. Metaneti zorlamayla değil, hakkı verilecek duygu gibi değerlendirmiş. O metaneti gösterirken duygularındaki inceliklerden hiçbirini kaybetmemiş. Halit Bey bunu işittiğinde hiç yadırgamamıştı. Sanki yıllar önce bu manzaranın aynen böyle yaşanacağını görmüş gibiydi. Bir kış günü sarayın bahçesinde yine bir resim çektiriyorlardı. Muhafız komutanı Yarbay Rasim Celalettin Bey'in yanındaydı. Sırtlarında kaput, ayaklarında çizme vardı. Yarbay Rasim Bey boylu boslu, geniş omuzlu, hafif göbekli ve iri gövdeliydi. Bu iri gövdeyi insanı şaşırtan rahatlık ve çeviklikle gezdiriyor, elindeki bastonuyla dikkat edilmesi gereken yerleri işaret ediyordu. Birden uzattığı bastonunun ucunda Şehzade Abdurrahim Efendi göründü. Yarbay Rasim kendini toparladı. Abdurrahim Efendi Harbiye'de tahsil görmüş ve topçu subayı çıkmıştı. Temposunu hiç bozmadan yanlarına geldi. Refakatinde yaver subayları vardı. Saray merdivenlerinde Mehmet Abid Efendi'yi gördü. Hep birlikte saraya doğru yürüdüler ve Abid Efendi'yi de resim çektirmek için aralarına davet ettiler. Abid Efendi yavaş yavaş merdivenlerden indi ve biraz uzakta durdu. Abdurrahim Efendi yerini alıncaya kadar bekledi. Daha sonra Yarbay Rasim Bey'in nerede duracağını gözlemeye başladı. Rasim Bey ortada yerini alınca yanına yaklaştı. Saygısını açıkça hissettiren mesafeyi bırakarak objektife doğru baktı. Muhafız subayları yerlerinde duruyorlardı. Abid Efendi yaklaşarak gayet nazik bir ifadeyle davet etti. "Buyurmaz mısınız efendim? Mevcudiyetinizde ne güzel bir resim olacak." Daha sonra Halit Bey'e açıktan hitap etti. "Beni lütfen yalnız bırakmayınız." Abid Efendi'nin eğitiminde ve terbiyesinde Sultan Hamid'in doğrudan etkisini gösteren çok sayıda olay yaşanmıştı. Bu olaylara her zaman bir eğitim ve ısrar anlayışıyla bakmak yanlış olurdu. Abid Efendi, kendisinde hayranlık uyandıran yetenekleri doğuştan getirmiş, iyi bir eğitimle bu yönünü mükemmel meziyet ve kabiliyete dönüştürmüştü. Babasının telkin ve terbiyesini inkar etmek imkansızdı. Ama şehzadenin kendi kabiliyetlerini ortaya koyuşundaki nezaketi daima takdir ediliyordu. Mülazım anahtarı cebinden çıkardı. Gecenin karanlığında el yordamıyla kapı kilidine yerleştirdi. Bir iki çevirişle birlikte sahanlıktaydı. Ortada küçük bir mum yanıyordu. Bünyamin'in yüzü aydınlandı. Mülazım Bünyamin'i kucakladı. Cebindeki paketi uzattı. "Kimden aldığımı sorma, işin bitince getirme, senin olsun." Bünyamin'in yüzü gülüyordu. Paketi açtı, silahı öptü, mülazıma sarıldı. "Allah senden razı olsun. Dikkatli ol Bünyamin." Bünyamin'in birini vuracağını sanıyordu. Tatavla'da gezinirken itin biri Bünyamin'e laf atmış ve can evinden vurmuştu. Sofanın gerisinde bir kadın belirdi. Sadece kumrular bu kadar yumuşak olabilirdi. Yavaş adımlarla Bünyamin'e yaklaştı. Kollarını beline dolayıp omzunu öptü. "Bana söylediklerini mülazıma da anlat." Bünyamin mülazıma yaklaştı. Bir daha kucakladı. Başını eğdi. Sesi tok ve güvenliydi. Bu kadın hamiledir. Eğer dönmezsem onu nikahla. Çocuğun bir ospedalede örselenmesini istemiyorum." Birbirlerine sarıldılar. Batum'da ospedale akşamlarının ıslak ve serin koğuşlarında titreyen çocukların acılı şükürleri gözlerinin önüne geldi. Birden hayasız kahya kadının silüeti göründü. Olanca arzusuyla Bünyamin'in kasıklarına el atmış gibi gülüyordu. İstediği sertlik henüz kıvamını bulmamıştı ama bir köşeye çektiğinde yaşamın kaçamak lezzetini tadacaktı. Gecenin karanlığı o berrak sabah için henüz döllenmemişti. Bünyamin'in can evi yaralıydı. 33 sene tartışmasız bir otoriteyi hakim kılmış bir padişahın tahttan indirilmesi, sürgüne gönderilmesi ve mecbur kalındığı için tekrar memlekete getirilmesi kolay katlanılacak şey değildi. Abdülhamit'in Beylerbeyi Sarayı'ndaki hayatını esas alarak eski padişah hakkında hükme varılamazdı. Abdülhamit meşrutiyetle giden hızlı günlerde başına bir şeyler gelebileceğini hissetmiş ancak kimseyi yanında bulamamıştı. Payitahttan çok uzak bir kente sürülebileceğini düşündüğü söylenebilirdi. Selanik'te Alaaddin Köşkü'nde geçirdiği günlerinde bu düşünceleri hep aklında tuttuğu belli oluyordu. Balkan Harbi çıkınca Selanik'te kalmasını İttihatçıların uygun bulmadığından İstanbul'a dönmesine izin verilmesini hiç de tatmin edici bulmamıştı. Çaresizlikten getirilmiş olmasını, itibarının iadesinden çok himayeye muhtaç bir ihtiyara son günlerinde gösterilen acıma duygusu gibi bakıyordu. Saray yaverleri bunun eski padişaha çok ağır geldiğini fark ediyorlardı. Eski padişah güya ders saadete getiriliyordu ama bu haksızlığın telafisi değil, el ve göz altında tutma ihtiyacının çığlık çığlığa bağıran bir başka haksızlığı idi. Padişah Selanik'ten İstanbul'a gelirken bu huzursuz tabiatı her vesileyle hissettirmişti. Ramon'un kızları iyi para getiriyordu. Nesibe hastaneden çıkmış ama kimseye haber vermeden kaybolmuştu. Nereye gittiğini bilen yoktu. Ramo kimsenin bilmediği yerlerde Nesibe'yi araştırmış ve bir akşam vakti rastlantının lütfunda Nesibe'yi görmüştü. O gece alıp bir eve götürdü. Nesibe'yi kucakladı. Arhavili'nin pis huyundan kapmıştı. Mayası yavaş yavaş fesada alışıyordu. Arhavili gibi her şeyi ilk ağızdan söylemeyi düşündü. Nesibe, istersen yatarım seninle ama istersen kardeş bil beni, ölünceye kadar bakarım sana. Nesibe değişik bir bahardı. Gülü, şey boyu, karanfili başkaydı. Yat benimle, dedi. Sonra da güldü. Sende bir hatıram olsun. Halit Bey'in saraydaki görevi ağır değildi. Dünyada olup bitenler hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olacak imkanları vardı. Ara sıra mülkiyeli arkadaşlarına rastlıyor, onlarla oturup memleket meselelerini konuşuyordu. Mülkiyelilerin Harbiye'de öğrendiklerinden farklı şeyler bildiklerini fark ediyordu. Siyasi tarihi kahramanlık edebiyatından çıkarmışlar, olayları iktisadi perspektiften görebilmek ve yorumlamak mahareti kazanmışlardı. Eskiden bunların konuşulması bile mümkün değildi. 1908 meşrutiyetinin ilan edilmesiyle ülkeye rahatlık ve hürriyet geldiği hemen hissediliyordu. Gazetelerin haberlerinde ve yorumlarında kısıtlama olmadığı görüldü. Yeni kurulan partilerin fikriyatını hazırlayanlar hemen dikkat çeken isimler haline geliyor ve üzerinde görüşmeler açılıyordu. Meselenin asıl önemli noktasının iktisadi olduğu anlaşılmaya başlamıştı. Ülkenin iktisadi düzeninin güçlendirilmesi sağlanmadıkça imparatorluğun Afrika'da, Avrupa'da ve Orta Doğu'da egemenliğini sürdürmesi beklenmemeliydi. Dergilerde ve gazetelerde İttihatçıların tartışmaya açtığı yeni kavramlar yer alıyordu. Serbest değişim, serbest ticaret, serbest rekabet deyimleri günlük hayattaki tartışmaları başlatmıştı. Sınırlardaki ateş, kan, barut ne kadar önemli memleket meselesi olarak tartışılıyorsa aynı derecede önemli olmak üzere bu yeni kavramlar da konuşuluyordu. Halit Bey bu konuda daha bilgili ve tecrübeli olduklarını gördüğü mülkiyeli arkadaşlarıyla temaslarını sıklaştırmıştı. Dünya iktisadi meseleleri hakkında merakları uyanmıştı. Zaman zaman mülkiye tahsiline devam etmediğinin pişmanlıklarını duyuyordu. Askerliğin önemi olduğuna şüphesi yoktu ama iktisat meselelerinin de önemli olduğunu fark etmişti. Bunu ilk defa Trablusgarp Savaşı ile ilgili bilgileri zenginleşmeye başlayınca gördü. İbrahim Hakkı Paşa'nın bazı iktisadi imtiyazlar vermek suretiyle İtalyanları kontrol edebileceği şeklinde etrafta dolaşan fikirlere bu nedenle fazla itibarı olmamıştı. Çünkü İtalyanların küçük iktisadi tavizler yerine Libya'yı bir sömürge haline getirmek istediği açıktı. Seniha Saffet, güneşin kendisine döndüğünü fark etti. Karanlıktan kurtulmakta olduğunu fark ediyordu. Ama bu aydınlığın uzun sürmeyeceği endişesi içini kaplamıştı. Fırsatın kapıyı çaldığı anda, eğer ışıkta bekleyen talihin kanatları açılmazsa, karanlığın kabus gibi adamı çökerteceğini çocukluğunun anılarında sıkça yaşamıştı. Nusret Şakir'in toyluk heyecanlarında kendini silkeleyen vasıflı bir erkek kokusu almıştı. Ama asıl ilgilendiği nitelik, onun ailece sahip olduğu imkanların bolluğuydu. Batum'dan İstanbul'a kadar her limandaki acenteler imparatorluğunun tek varisi Nusret Şakir'di. Böyle güçlü bir imkan imparatorluğunu avuçlayabilirse, Batumlu Ermenilerin beklediği fırsatların kapısını açabilirdi. Çocukluğunda örselenen duyguları her vesileyle boy verip geleceğini yönlendiriyordu. Bugüne gelinceye kadar hoyrat bir hayatın zincirlerini kırmış, büyük hedeflerinin ufkunu seyredebileceği engin denizin şimdi sığ sahiline gelmişti. Mesleğinin kalıplarını kıramayacak beceriksiz bir babanın, terbiye tarifleri karşısında kolayca sinip kalan bir annenin dölü olmaktan rahatsızdı. Kişiliksiz bir kardeşi başına bela ettiği için talihine küfrediyordu. Kimseye yararı ve zararı olmayan kendi halinde bir annenin beceriksizliğine teslim edilen talihin tutunabileceği dal bırakılmamıştı. Babasının vakitsiz ölümüyle hayallerini bir süre simsiyah bir örtünün altında saklamıştı. Şimdi örtünün açılma zamanı geldiğini belirten küçük rüzgar bulutları dağıtmaya başlamıştı. Güneşin kendine döndüğünü hissetmesi işte bu sevinçli bulutların dağılırken çıkardığı şehvetli sesti. Halit Bey görevinin kendisini tatmin etmediğini anladı. Daha uygun bir görev yaratmak için her fırsatı değerlendiriyordu. Trablusgarp Savaşı bir yıl sürmüş ve Osmanlı bu savaşı kaybetmişti. Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara terk edilmişti. Savaş sonrasında imzalanan Uşi Antlaşması'yla Trablusgarp ve Bingazi bir İtalyan sömürgesi olmuştu. Üstelik Rodos ve 12 ada İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Uşi Antlaşması'nın Tanin gazetesinde yayımlanan metnindeki ifadeyi kavrayıp gerçeği görebilecek yurttaş pek azdı. Önemli olan kulaktan kulağa aktarılanlardı. Osmanlı kamuoyunun Trablusgarp üzerinde oluşmuş duyarlılığı vardı ve bu savaşı kaybetmenin ayıbını kamuoyuna aktarmak sanıldığı kadar kolay görünmüyordu. Halifenin bir vekilini Trablusgarp'a göndermeyi her meseleyi çözecek çare gibi düşünmüş ve halka büyük bir özen sunmuştu. Osmanlı padişahının tayin edeceği bir naibi sultanın Trablusgarp'a göndermesiyle İslam'ın temsil haklarının hala padişahın elinde olduğu anlatılmak isteniyordu. Seni Asaffet, talih güneşinin sıcaklığını artıracak her fırsatı kolluyordu. Tiflis caddelerinde salınarak dolaşan güzelliğinin ardındaki bakışları hemen fark ediyor, ancak bunların hiçbirinde beklediği ihtişamın kıvılcımlarını göremiyordu. Tiflis sonbaharları puslu olurdu. Sinsi tertiplerin sığınabileceği ıslak grilik içinde gerçekler istenirse hemen nitelik değiştirebilirdi.